Çekti.
Dolayısıyla adımız da
yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın son iş günündeyiz ve TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, Hayatın Sesleri programında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk dakikalarında Kırşehir Ahim Meclisi Başkanı, emekli akademisyen, kültür tarihçisi Kazım Ceylan stüdyo konuğumuz olacak. Orta Asya'da İslamiyet öncesi ve sonrası dönemde Türk kültürünün ana dinamiklerini konuşacağız. Hemen sonrasında canlı yayında bir bağlantımız olacak. Şair, yazar ve Üsküp Köprü Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Leyla Şerif Emin telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Kuzey Makedonya'da bulunan Türk, Arnavut ve Boşnak sivil toplum kuruluşları Elazığ depreminden etkilenen ailelere destek için kardeşlik ve dayanışma kermesi düzenliyor. Kermes alanından canlı yayında huzurlarınızda olacağız. Ve hemen sonrasında Gölgenin Sesi köşemiz Hayatın Sesleri'nde sizlerle olacak. Hayal Baz tiyatro oyuncusu yazar İshak İkinci Tekgül'ün kaleme aldığı ve sesiyle hayat verdiği Karagöz oyununu dinleyeceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Yaşayıp duran nazlı güzellerin şirin İstanbul, hayali kafamda hükümdar süren, görmez gözlerime görün İstanbul ortasında deniz. Kenarlar kara bu dünyada, cennet olmuş kullara, mehtapta sandallar, ne hoş bir manzara, sahildir yayladır yerin İstanbul, mehtapta sandallar, ne hoş bir manzara, sahildir yayladır yerin İstanbul. Güzellik başlı başına, sevgi muhabbetin derin İstanbul ortasında, deniz kenarlar kara bu dünyada, cennet olmuş kullara. Mehtaplar, sandallar, ne hoş bir manzara. Sahildir, yayladır yerin İstanbul. Mehtaplar, sandallar, ne hoş bir manzara. Sahildir, yayladır yerin İstanbul.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Kırşehir Ahi Meclisi Başkanı, emekli akademisyen, kültür tarihçisi Kazım Ceylan bizlerle birlikte. Sayın Ceylan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de böyle zaman zaman görüşüyoruz, konuşuyoruz.
Biz de çok mutlu oluyoruz. Ayaklarınıza evet, sağlık. Bugün yine aslında çok kıymetli bir konuyu dinleyicilerimizle buluşturacağız. Türk kültürünü konuşacağız. Türk kültürünün ana dinamiklerini konuşacağız. Tabii zamana yayılan bir süreçte, süremiz el verdiğince biz de aktarmaya çalışacağız sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızla. İlk olarak isterseniz Orta Asya Türk kültürüyle başlayalım. Nasıl oluşmuş kültür ve genel olarak söyleyecek, ifade edecek olursak kültür nasıl oluşuyor?
Evet, çok teşekkür ediyorum Sezin Hanım. Böyle güzel bir konuyu gündeme getirdiğiniz için. Ben üniversitede 40 yıl Türk kültür tarihi anlattım. Yani bugünkü bu konuşmamızda bir ölçüde onların bir özeti, bir genel değerlendirmesi gibi olacak. Tabii kültür deyince ne anlamamız gerekir? Kültürün dünyada 167 farklı tanımı yapılmış. Ama biz kültürü en basit ve yalın haliyle şöyle tarif ediyoruz. Toplumların, milletlerin yaşayış tarzı, hayat tarzı onların kültürlerine meydana getiriyor. Bunun içerisinde yemek kültürü, giyim, kuşam, folklorik gelenekleri, dili, töresi, oturması, kalkması, her türlü hal ve davranışları, dini de bunun içerisinde sayılabiliyor. Kültür içerisinde anlatılabiliyor. Ya da benim çok sevdiğim Erol Güngör'ün tanımıyla kültür, bir toplumun meselelerini çözmek amacıyla geliştirmiş olduğu çözüm tarzı, maddi ve manevi unsurlarıyla o toplumun kültürlü meydana getirir diyor. Gerçekten güzel bir tanım evet. Baktığımız zaman. Başka tanımlarda şüphesiz var ama benim en beğendiğim tanımlardan birisi bu. Aslında kültür ve medeniyet kavramları hep birbirine karıştırılıyor. İç içe. Bunun bir sınırını nasıl söyleyebiliriz? Şöyle demek belki mümkün. Toplumların yaşayışları, tavırları ham haldeyken o toplumun kültürünü meydana getiriyor. Ama o kültür işlenip evrensel boyutlara ulaştığı zaman medeniyet haline geçiyor. Benzetmek gerekirse ağacın kökleri bir ölçüde ve gövdesi kültür, ağacın meyveleri de medeniyeti meydana getiriyor.
Çok güzel ifade ettiniz.
Evet, böyle bir karşılıklı ilişkisi var kültür ve medeniyet kavramı. Tabii ki kültürlerin oluşmasında ben öğrencilerime hep 40 yıl süreyle öyle anlattım. 4 ana unsur var. Coğrafya kültürün oluşumunda etki ediyor. İnançlar etki ediyor. Ekonomik durum kültürün oluşumuna etki ediyor. Bir de ihtiyaçlar, toplumun yapısı, özellikleri kültürün oluşmasında etkili oluyor. Gerçekten de baktığımız zaman insan bir ölçüde coğrafyanın çocuğudur. Nasıl bir coğrafyada yaşıyorsak, hangi coğrafyada yaşıyorsak ona göre bir hayat tarzı geliştiriyoruz. Mesela atalarımız Orta Asya'da uçsuz bucaksız bozkırlarda yaşamış ki o bölgeleri gördüm çoğunluğunu. Gerçekten orada ne yapılabilir diye baktım, vallahi hayvancılık yapılır. Ve atalarımız da onu yapmışlar. Ve oradaki insan tipi de o coğrafyayla mutlak surette uyumlu olması gerekiyor. Dayanıklı, soğuğa dayanıklı,
güçlü
ve de hayvancılık yaptıkları için hayatları hayvancılıkla, hayvan bozkır kültürüyle iç içe geçmiş vaziyette. Çok iyi atabiliyorlar. Komşularıyla sürekli mücadele halindeler ve devamlı mücadele ediyorlar. Onun için güzel ok atıyorlar, kılıç kullanıyorlar. Mangal gibi yürekleri olmuş, zaman içinde çelik gibi bilekleri olmuş ve devamlı o coğrafyaya hakim olmak için kültür geliştirmişler ve dünyaya da bozkır kültürü dediğimiz o kültürü bizim atalarımız yaymıştır. Yani birçok nazariye vardır kültürlerin gelişmesinde. Bozkır kültürünün doğuşu Türkler tarafından sağlanmıştır. Böyle bir hayatın içindedir. Tabii oradaki ekip biçtikleri, yaşam şekilleri, yedikleri, içtikleri de yine o coğrafyayla bütünleşmiş vaziyettedir. Kültürün gelişmesinde bir diğer önemli nokta inançlar. Eğer sağlam inançlarınız varsa onu da bir şekil hayatınıza yansıtıyorsunuz. Bizim İslam öncesindeki inancımız neydi? Şamanizm diyorlar ama o doğru bir ifade değil. Nedir o? Gök tanrı inancı. Orta Asya'daki atalarımız gök tanrı inancına inanıyorlardı. Onun da cenneti cehennemi vardı, meleği şeytanı vardı, kendilerine göre kutsalları vardı ve kendilerinin istediği bir insan tipi vardı. O insan tipini meydana getirmeye çalışmışlar. İnançları kültürün oluşmasında oldukça etkili olmuş. Bunları görebiliyoruz. Zamanımız daraldığı için örnekler veremeyeceğim ama geniş bir programda arz edilirse tabii anlatabilirim.
Tabii ki buyurun.
Anlatabilirim tabii ki. Ve diğer taraftan tabii ki ihtiyaçlar kültürün gelişmesindeki en önemli faktörlerden birisi de inançlar, ihtiyaçlardır. Neye ihtiyacınız varsa kabiliyetiniz o yönde gelişiyor. Ve ihtiyaçlar bir ölçüde kültürlerin, uygarlığın gelişmesinde tetikleyici oluyor. Çok soğuk kış şartlarında yaşıyorsanız elbette ki kürkler, kalın elbiseler, soğuğa karşı mukavim, dayanıklı yerler yapmak durumundasınız. Ya da ekvatoral bölgedeyseniz mesela bu kadar giyinmenize gerek olmuyor. Kıyafetleriniz ona göre daha hafif olabiliyor, daha ince olabiliyor. O da yine sizin hayatınızla doğru orantılı olarak yerleşebiliyor. Ya da mesela şu da bilinen bir husus. Bozkır bölgelerinde, sert iklimlerin olduğu yerlerde insanlar mizaç itibariyle daha sert, daha mücadeleci, daha böyle savaşçı olmuştur.
Karakterleri de yine
karakterleri de öyle. Hatta bu oyunlarına da etkilemiştir. Sıcak yerlerde de tam tersi bir durumun olduğunu biliyoruz. O itibarla bunlar Orta Asya'da Türk kültürünü meydana getirmişlerdir. Ve Orta Asya'da Türk kültürünün oluşmasında Türklerin erken dönemde atı kullanmaları ve de demiri kullanmaları çok etkili olmuştur. At ve demir. Yani bizim bozkır medeniyetimizin temelindeki iki temel dinamik at ve demir. Ne olmuş? At ile uzaklar yakın edilmiş. Eskiden günlerce gittiğiniz, yaya olarak gittiğiniz yolu artık kısa zamanda at sırtında erken gitmişsiniz. Ve bir de konunun araştırıcıları derler ki at üzerinde yaşayan insanlar da bir üstünlük duygusu, bir benlik duygusu
yerden
oluşuyor.
Yükseklikten
yerde yükseklik ve artık atın insanlara verdiği bir psikolojik
ata sahip olma,
ata sahip olma, uzaklara kısa zamanda gidebilme, hakim olabilme ve elinize de demir almışsınız. Demirin ucunu sivriltiyorsunuz, ağzınız keskinleştiriyorsunuz, ona kılıç diyorsunuz. Artık düşmanlarınız at sırtındaki kılıç kullanan Türklere karşı çok fazla dayanamamışlardır. Evet. Ve kısa zamanda Türkler uzakları yakın ederek ve komşularına üstünlük sağlayarak Türkler de erken dönemde cihan hakimiyeti ülküsü doğmuştur. Ve Türkler artık Orta Asya ile Türkistan'la yetinmez olmuşlar. Başka ufuklara da açmaya başlamışlardır. Bundan dolayı da bir insan tipi oluşmuştur. Nedir bu insan tipi? Alp tipi insan. Yiğit, korkusuz, mangal gibi yüreği, çelik bileği olan ve yalan söylemeyen,
sözünün eri,
koruyan, sevdikleriyle beraber olan, haksızlık etmeyen ve esarete dayanmayan bir insan tipi meydana gelmiş. İşte bu alp tipi insan Orta Asya'daki Türklerin oluşturduğu ideal insan tipi olmuştur. Ve küçüklükten itibaren de çocuklar alp tipine göre yetiştirilmeye başlanmıştır. Mesela Walter Lippmann diye bir tarihçi var, bir kültür sosyolog var. O diyor ki Türkler at üzerinde doğar, at üzerinde büyür, at üzerinde uyur, at üzerinde ölür diyor. Hmm. Gerçekten de atın üzerine çıktığınız zaman artık yaylaya çıkmış gibi oluyorsunuz. Yani uykuyu dahi, uyumayı dahi atın üzerinde yapıyorsunuz. O itibarla Orta Asya'da böyle bir insan tipi geliştirilmiş ve Orta Asya'daki atalarımızın meydana getirdikleri en önemli kültür eseri hangisidir diye baktığımızda Orhun Kitabeleri olduğunu görüyoruz. Orhun Kitabeleri 1300 yıl önceki, 1400 yıl önceki taşa vurulmuş Türk tarihi, taşa kazanmış Türk tarihidir ve orada Türk devlet felsefesi çok açık bir şekilde ifade ediliyor. Ne diyor? Açları doyurdum, çıplakları giydirdim, başlıya baş eğdirdim. Bu çok muhteşem bir ifadedir. Evet. Ve orada bir ifade benim çok kadınların günlük hayata katılması açısından da son derece önemli gördüğüm bir şey. Orada diyor ki Hakan ve Hatun buyurur ki Orhun Kitabelerinde. Sezin Hanım ne zaman 700'lü yıllarda evet. Hakan ve Hatun birlikte buyuruyorlar. İşte bizde kadının ön planda olduğu, geriye atılmadığı, geri plana atılmadığının en önemli ifadelerinden, göstergelerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şunu da söyleyeyim konuyu şey yapmadan. Orada tabii ki çok sağlam bir Türk ailesi var. Ana baba ve çocuklardan oluşan aile bu yapıyı korumuş. Ve de töre hükümleri, oradaki töre hükümleri çok önemli olmuştur. Töre yazılı olmayan hukuk kurallarıdır. Toplumun anayasasıdır ve çok keskin hükümler olduğu için ki kanunlar dahi töre hükümlerini bozamazdı. Bizim kültürümüzün ana dinamini oluşturmuştur. Tabii ki o dönemde yerleşik hayata özellikle Uygurlar döneminde geçmişler ve dünyada ilk defa bunu böyle dünyaya yayın yapan bir radyodan söylemekten memnunum. Dünyada ilk defa matbaayı Uygur Türkleri insanlığa, kültüre, medeniyete hediye etmişlerdir. Daha sonra tabii atalarımız Müslüman olmuşlardır. Müslüman olduktan sonra kültürümüzün esasını Kur'an ve sünnet oluşturmuştur. Peygamberin öğretileri bizim kültürümüzün mayasını oluşturmuşlar, özünü oluşturmuşlardır. Ve toplumumuzun iman ölçüsünde kültürümüz gelişmiştir. Burada adından özellikle bahsetmek isteyeceğim Ahmet Yesevi vardır. Evet. Şahı Türkistan, Piri Türkistan da denilen o büyük veli, o büyük insan İslam esaslarını Türkçe anlatarak, insanımızın anlayacağı şekilde söyleyerek, ifade ederek insanımıza İslam'ın o sıcak mesajlarını vermişlerdir. Daha sonra Yüknekli Ahmet Atabetül Hakaik'i yazmıştır. Yusuf Has Hacip Kutatgu Bilig'i yazmıştır. Ve tabii bizim kültür tarihimizde çok önemli bir kilometre taşı olan Kaşgarlı Mahmut da Divan-ı Ligat-ı Türk'ünü yazmışlardır. Ve bu eserlerde de artık eski Orta Asya'daki Alp tipinden Alperen tipine doğru bir geçiş olmuştur. Burada peygamberin hayatı örnek olarak verilmiş. Doğruluk, dürüstlük, yiğitlik, cömertlik, erdemlik, sabırlık, kanaatkarlık çok önemli olmuştur. Anadolu'ya geldiğimizde hemen iki isimden bahsetmem lazım. Hacı Bektaşi Veli'nin makalatı bizim insanımıza çok etki etmiştir. O da şeriat, tarikat, marifet, hakikat dörtlemesinde eserini meydana getirmiş. Ve Yunus Emre'nin meydana getirmiş olduğu divanda insan sevgisi fevkalade güzel verilmiştir. Artık Anadolu'da kültürümüzün müesseleşmeye başladığını görüyoruz. Neyle? Ahilik teşkilatıyla. Daha önce sizinle bir programda ahiliği anlatmıştık. Bir tarafı askeri, bir tarafı ekonomik, dini ve siyasi bir teşkilatlanma halinde gelen ahilik teşkilatı Anadolu'da, Balkanlar'da, bütün gönül coğrafyamızda hayat tarzımızı oluşturmuş. 32 mesleğin nasıl yapılacağını ve bu mesleği yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, doğruluk, düzgünlük içerisinde, helal lokma, haramdan uzaklaşma şeklinde onlar onu vermişlerdir. Kırlara, tarım yapılan yerlere vermişlerdir. Ki o dönemde mesela bir arı kovanındaki balı tamamıyla alamıyordunuz. Orada arının hakkı vardı. Bir inekten sütü sonuna kadar sağamıyordunuz. Yavrunun hakkı vardı. Nalsız bir beygire yük yükleyemiyordunuz. Orada Allah'ın yarattığı o canlının hakkı vardı. Onun için çok muhteşem bir sistem meydana getirilmiş. Çırak, kalfa, usta sistemi içerisinde insanlığımız verimli insan haline getirmiştir. Ve bütün Türkçe köy kasabalara isimler verilmiştir. Ahiler bir taraftan da Haçlarla ve Moğollarla mücadele etmişlerdir. Burada hemen üzerinde durmamız gereken bir şey de medreselerdir. Medreselerde yetişen hem dünyevi ilimleri bilen hem dini ilimleri bilen insanlar, aydın insanlar Selçuklu ve Osmanlı Türkiye'sinin kadrosunu oluşturmuş. Bunu çok önemli görüyoruz. Nizami Medresesi dünyada kurulan ilk üniversitelerden olduğunu söylemem lazımdır. Vakıf kültürüyle de insanlarımız varlıklarını bir yerde insanlığa vermişlerdir. Niçin biz vakfı nasıl tarif ediyoruz? Şöyle diyoruz, karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek malın bir kısmını veya tamamını insanlığın hayrına vermek demek. Ondan şahsi bir beklentisi olmuyor. Orada insanlar için han, hamam, cami, okul, medrese yaptırıyorlar. Günümüze geldiğimiz zaman tabii ki günümüzde de kültürü değişir mi? Elbette değişebilir. Ama önemli olan kültürde öze bağlı kalmaktır. Mayaya bağlı kalmaktır. Milli kültüre bağlı kalabilmektir. Bugün milli eğitimimiz bu olguyu verebilmeli. Milli kültürü, milli ülküyü verebilmelidir. Eğer yoksa mermerinde Yavuz, yoksa yaprağında Oğuz, biz de Yavuz. Asıl mesele taşı yontarak ondan bir Süleymaniye, bir Selimiye çıkarabilmek, dünyayı hayran bırakacak kültür eserleri ortaya koyabilmektir diyorum.
Ne kadar güzel anlattınız değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. O cümleyi bir kez daha rica edebilir miyim? Biz de yokuz cümlesini.
Yoksa mermerinde Yavuz, yoksa yaprağında Oğuz, biz de yokuz.
Evet.
Onun için asıl mesele dedim, taşı yontarak oradan bir Süleymaniye, bir Selimiye çıkarabiliyor muyuz? Asıl mesele odur ve dünyayı hayran bırakabilecek eserler ortaya koyabilmektir. Çok teşekkür ediyorum Sezin Hanım.
Biz de teşekkür ediyoruz. Şiir gibi sonlandırdık ama gerçekten kültürü bu kadar kısa sürede ve bu kadar kıymetli cümlelerle dinleyicilerimize ulaştırdığınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ağzınıza, ben teşekkür ediyorum.
Yüreğinize sağlık. İnşallah biz de o taşa, o dediğiniz mermere işleyebilecek yetenekte biz de bizden sonraki nesilleri yetiştirebilme şansına sahip oluruz. Elimizden geleni yapacağız milli kültürümüzün devamı yolunda.
Zaten bu gayretleriniz onun için değil mi?
Evet.
Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Kırşehir Ahi Meclisi Başkanı, emekli akademisyen ve kültür tarihçisi Kazım Ceylan stüdyo konuğumuzdu. Hem İslamiyet öncesi ve sonrasında Orta Asya'da hem de İslamiyet'i kabul ettikten sonra kültürümüzün ana dinamiklerinin nasıl şekillendiğini konuştuk. Anadolu topraklarındaki varlığımızla birlikte kültürümüzün ana dinamiklerinin hem nasıl oluştuğunu hem nasıl devam ettiğini ve günümüze kültürün yansımalarının nasıl gerçekleştiğini konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
Hayatın
ediyorum.
Sesleri müzikle devam ediyor.
Derdimi dökersem derin dereye, doldurur dereyi, düz olur gider. Rakipler geldi, girdi araya. Korkarım yer benden, yoz olur gider. Ilgıt ılgıt yerler eserse her de, dost beni düşürdü olmaz derde. Yar ile buluşsak bir tenha yerde, duyar rakipler söz olur gider. Pervane ateşten sakınmaz canı, uğruna koymuşum başı bedeni. Doldur tüfeğini, hedef et beni. Yaram 99, 100 olur gider.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda şair ve yazar ve aynı zamanda Üsküp Köprü Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Leyla Şerif Emin var. Sayın Emin, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhaba. Arkadan sesler geliyor. Hemen dinleyicilerimize söyleyeyim sebebini. Kuzey Makedonya'da bulunan Türk, Arnavut ve Boşnak Sivil Toplum Kuruluşları Elazığ depreminden etkilenen ailelere destek vermek için bir kermes düzenliyor. Siz de tam da şu anda kermes alanından bize ulaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. Anlatır mısınız nasıl karar verildi böyle bir kermesin düzenlenmesine?
Aslında Balkanlarda biliyorsunuz ne zaman bir şey olsa hem Balkanlardan Türkiye'ye destek vari mesajlar oluyor, hem de Türkiye'den burada bir sıkıntı olunca Türkiye hemen yardımcı oluyor. Birkaç yıl önce Üsküp'te sel olmuştu. Türkiye yardım etmişti. Arnavutluk'ta deprem olmuştu. Yine Türkiye'ye yardım etmişti. Biz de bu sefer Elazığ'da ki depremde, ki depremzedelerde vesaire, onlara nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük. Hani bizim o kadar güçlü bir ülke değiliz. Hani Türkiye çok güçlü, çok yardımsever. Ama biz de kardeş istiyoruz yani. Bu yüzden buradaki Türk, Arnavut ve Boşnak derneklerle oturup görüştük. Ne yapabiliriz diye. Hı hı. Hani bayan kollarından açıkçası teklif geldi. Kermes yapalım. Hani çarşının ortasında tam da cuma vaktinden hemen sonra. Hani isteyen bütün halk, isteyen, yardım etmek isteyen herkes gelip hem kermese katkıda bulunacak. Belki orada sıcak bir saf çorba verme imkanımız yok depremzedelere, ama o sıcak çorbayla'nın bugün burada dağıtıldı, satıldı. Hem yardımcı olsun diye bu toplanan geliri AFAD'a gönderilecek. En sonunda, kermes sonunda bitince miktarı açıklanacak. Bakalım ne kadar, ne kadar değildir. Belki de çok değil ama karınca misali. Hani safımız belli olsun diye biz yanınızdayız her zaman.
Sağ olun efendim. Eksik olmayın. Şimdi sevgili dinleyicilerimize ben müsaadenizle bir cümle okumak istiyorum. Facebook sayfanızdan bir cümle. Tam da şöyle yazılmış cümlede. Her daim yanımızda olan Türkiye'nin bu yardıma ihtiyacı yoktur. Ama biz de elimiz bağlı duramadık. Kardeşlerimize elimizden geldiğince destek olmak istedik. Sayın Emin, ben kendim ilk olarak okuduğumda bu cümle, inanın şöyle düşündüm. Türkiye'nin her daim yurt dışındaki vatandaşlarımızın varlığına ve onların yanında olduğumuzu hissetmeye inanın ihtiyacı var. Bunu lütfen hiç unutmayın. Çünkü biz gerçekten sizleri o kadar çok seviyor ve her daim o kadar çok düşünüyoruz ki inanın. Sizin de bizi düşündüğünüzü ve yanımızda olduğunuzu bilmek bizi o kadar mutlu etti ki çok teşekkür ediyoruz. Ben Elazığ'daki şu anda sizin o göndereceğiniz kalbinize ne kadar ihtiyaç duyduklarını inanın yüreğimden hissedebiliyorum.
Evet, bizim için de önemli olan burada multi etnik bir yapı var. Türk, Arnavut, Boşnak, Makedon. Yani herkesin buna el atması, kol olması bizim için de çok güzel oldu. Yani Türkiye zaten buralara her zaman birleştirici mesajlar vermiştir. Hani bizim de dediğim gibi elimizden bu geliyorsa bunu yapalım. Türkiye zaten güçlü olursa bizler daha dik yürürüz buralarda. Evet. Balkanların huzuru Türkiye'ye bağlı. İnşallah Allah böyle zor zamanlar göstermesin. Tamam. Tabii hep iyilikler için toplanalım, güzellikler için toplanalım, ama yani biz bir zor anda bile güzel bir mesaj çıkartmaya çalışıyoruz açıkçası.
Evet, ne kadar iyi düşünmüşsünüz, ne kadar ince düşünmüşsünüz. Hem size hem de sizin nezdinizde şu anda orada bulunan tüm vatandaşlarımıza lütfen selamlarımızı, teşekkürlerimizi iletin.
Aleykümselam, hepsinin selamı var burada. Arnavut Türk Boşnak Dernekleri var. Hepsinin temsilcileri selamlarını iletiyor.
Çok teşekkür ediyoruz. Bunun dışında yeni etkinlikler olacak mı? Ya da yeni yine yardımlaşma ve dayanışma adına çalışmalarda bulunacak mısınız?
Ya biz bir girişimde bulunduk. Türkiye'nin zaten ihtiyacı yok deniliyor yani sizin yardımınıza, ama biz bir yerden başlayalım dedik.
İşte öyle
bakalım,
düşünmeyin.
Gerisi belki gelir.
O sizin varlığınızı hissetmek
gerisi gelir, örnek olur. Gerisi gelir mutlaka.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Emin. Böylesine önemli, böylesine güzel bir emel için bir araya geldiğiniz için gerçekten biz çok duygulandık ve çok mutlu olduk. Sizin vesilenizle de Elazığ'da şu anda hayat mücadelesi veren hastanelerde olan vatandaşlarımız var. Onlara aynen, acil şifalar dileyelim. Belki sizin de dediğiniz gibi çorbada bir tuzunuz bulunur böylelikle. Tabii Allah'tan rahmet dileyelim hayattan göçmüş olanları, ama kalanlara da başsağlığı dileklerimizle sizin kalbinizi götürdük biz de bu vesileyle ve bu mikrofonlardan duyurmak istedik. Lütfen her daim yanımızda olun. Biz de inanın gerçekten Türkiye'de sizin varlığınızı hissediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, şair ve yazar ve Üsküp Köprü Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Leyla Şerif Emin telefon hattımızın diğer ucundaydı. Tam da Kermes alanından seslendi bizlere. Kuzey Makedonya'da bulunan Türk, Arnavut ve Boşnak sivil toplum kuruluşları Elazığ depreminden etkilenen ailelere destek vermek için tam da bu saatlerde kardeşlik ve dayanışma kermesi düzenliyor. Hepsine selam olsun. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hem de Sayın Emin'e yayınımıza katıldığı için. Hayatın seslerine müzikle devam ediyoruz.
Senden önce bak pervanelere döndüm, seni görünce yanan yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam, yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam, yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim nazlı güzel, seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel, yoluna adadım ömrümü ben. Kaçma güzel, bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel, sana gönlümü verdim nazlı güzel. Seni sevince güzel, sana gönlümü verdim nazlı güzel. Bana ellerinden hayat seni sevince güzel, yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel.
Gölgenin Sesi.
O Fayhak. Kültür dediler, tarih dediler, götürüp müzeye hapsettiler. Gölgede kalanın gölgesi olmaz, yaktılar bir ışık, ne iyi ettiler. Buyur şimdi seyreyle ey vesile-i güzide, erinme, emek eyle, olmaz hiçbirisi nafile. Demem o demek ki, izleyene bir ibret, hem devadır perdemiz. Anlayana bir hikmet, şen sedadır perdemiz. Bir ahbab-ı endam olsa şu fani karşısına, bakalım neymiş meramı, diğer gamdır perdemiz. Yar bana bir eğlence medet, geldi bizim eğlence dilencisi. Başında ışkırlak, sakalı toparlak, yıkıl karşından kabak oğlu kabak. Ah benim iş ve bazım, cilve nazım, hoş geldin kapıcı hazım. Yar bana bir eğlence medet, geliyorum biraz daha sabret. Aman bana bir eğlence, aman aman. Yahu sus, Medine dilencisi gibi ne bağırıp durursun be. Aman bana bir eğlence, gelirsem gebertirim ha. Aman aman aman, al bakalım sana saman. Al bakalım, ah ah ah. Oy, vay, vay. Vay benim romatizli dizlerim, domatesli gözlerim, vay vay vay. Vay benim gözümün yıldızları, bacağımın baldızları, kaşlarımın çuvaldızları, vay vay vay vay. Amanin dostlar, öldüm bayıldım. Ay ay, eski minderler gibi yerlere yayıldım.
Aa, bizim peder değil mi o ya? Yine beşliği yemiş Hacı Bey'den. Ya bir şey diyeceğim. Bu ne rakım düşüklüğü? Kendimi toparlıyorum şu an.
Yerler tozlanmış da süpüreyim dedim kızcağızım.
Ya belediye halleder. Senin olayın nedir bu paspas durumları filan?
Ay, üç kuruşum düşmüş de onu arıyorum Kerimem.
Ya sen üç kuruşa sekiz olacak adam mısın kanka? Hiç güleceğim yoktu yani.
Gülme zaten, gülemiyorsun. La havle, yok sakinim. Spor yapıyordum aslında kızım. O sırada da sen geldin mahdumem.
Ya mahdumem nedir ya? Bir yenileyemedin kendini. Naftalin kokuyor sözlerin, babalık.
Senin de ağzın balık kokuyor, fok balığı kokuyor. Balık kılıklı kız. Adam gibi konuş pataklarıma.
Ya bu mudur senin olayın? Pataklamak filan geçmişte kaldı hafız.
Ya hafızlık kim, ben kim be?
Ya sözün gelişi dedim ya, takılma. Ayrıca demokratik bir ülkede yaşıyoruz. İstediğimi konuşmakta gayet özgürüm yani. Aş artık bunları.
İstediğini söyleyen istemediğini işitirmiş. Babanın yanındaki özgürlüğün evlatlıkla sınırlıdır, haberin olsun.
Ha bir dakika ya. Uf, başladın yine. Özlü sözler, bir şey diyeceğim.
Asıl ben bir şey diyeceğim. İnci kızım, a benim uykusuz gecelerim. Bak, incilerini dökmeden yıkıl karşımdan.
Ya bir dakika, relax. Aa, İki laf edemeyeceğiz mi seninle?
Ay fena oluyorum.
Ay aman fena filan olma. Tansiyonun var, şekerin var, kalbin var. Bak sende panik atak da var bence. Söylemedi deme.
Yok da yokmuş bende maazallah. Yahu Hacivat'la boğuştuk. Pataklayıp kaçtı kerata. İlla söyletiyorsun.
Aa, vazgeçemediniz şu huyundan babaşım. Ben şiddete karşıyım.
Uzatma istersen. Ben de şiddete karşı olana şiddetle karşıyım. Fok balıklarına da karşıyım.
Çok tesadüf filan ediyorum yani size. Ben artık bir genç kızım.
Karagöz! İnci kızım geldin mi?
Ay buna da ayar oluyorum ya. Yok anne, hala yoldayım.
Heh, Biraz daha bekleyelim o zaman. Kendi geldi de ağzı yayıkçı Osman'ın orada kaldı.
Gevezelik yapma da buraya gel. İşlerin ucundan tut biraz.
Ya anne ya, küçücük kıza eziyetsin ya anı.
Ay, az önce büyümemiş miydin sen? He? Bizim kızın ayarı bozuldu iyice.
Çabuk buraya gel, depemin tasını attırma.
Yürü çabuk yürü. Annenin tası hamam tasına benzemez.
Ha üf ya, sıkıldım ben artık bu işlerden ya.
Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Çünkü hep çalışmadığın yerden çıkıyor sorular ya. Analı kızlı öldürecekler beni, az kaldı. Oy, hiç halim kalmadı. Şurada biraz kestireyim bari. Allah cezanı vermesin be. Ne oluyoruz be? Şurada... Bu da kim böyle?
Ah, ahu Suzan.
Hoş geldin aynalı sazan.
Cehennem misin insafsız, yakarsın ta şuramdan.
Vay, adam çıra gibi tutuşmuş. Söndürene aşk olsun.
Kebap ettin ciğerimi. Bir senedir yok bana derman.
Ciğerci dükkanı açmış, reklam yapıyor demek ki.
Seni bana vermezlerse geçerim bu tatlıcandan.
Hayda, şimdi de tatlıcı oldu, iyi mi?
Selamun aleyküm babalık.
Aleyküm selam ağzı kalabalık.
Burada bir tane dilber şahane oturur, tanır mısın?
Yok, minderli zamaneyi tanımam.
Anası varmış aklı kıtlardan, işi gücü yoklardan, iştahı çoklardan. Kapı kapı dolaşır, her bir lafa ulaşırmış.
Hiç yabancı gelmiyor be.
Bir babası varmış, karaymış gözü, doğruymuş sözü.
Anlat anlat, az kaldı tanıyacağım.
Lakin ne mürekkep yalamış ne de bir iş tutarmış. Dilinin dönmediğini eliyle çevirirmiş.
Değirmenci miymiş?
Yok be, yani eli ağır, kulağı sağır, sakalı kaba, cahili cüheyla.
Hop! İki güzel lafın peşine dizdin gittin kaba saba.
Ne kızıyorsun be babalık? Tarif veriyoruz şurada.
O aradığın az okumuş, çok dinlemiş tam karşında.
Bir dakika, Karagöz sen misin?
Cahil cesareti diyelim. Şimdilik en kara gözlüsü benim.
Kusurumuza bakma baba. Cesaret suyunu fazla kaçırmışız. Dilimiz boyumuzu aşmışsa affet.
Sen şimdi söyle bakalım kimsin? Necisin, ne istersin?
Karagöz baba. Ben anadan öksüz, babadan yetim. Yüreği yangın yeri, bir garip külhaniyim. Düşerim bildiğim doğru peşine. Ne gösterir bilmem nasibim. Yani geleceğe cahil, geçmişime alimim. Lakin epeydir gülmez olmuş kemtalihim. Koştum helalin peşinde, bu kadarız belki. Çok bile dedim, haddim olmayarak kerimenize talibim.
Vay! Vay, bu ne cesaret?
Affet baba,
sen aklını peynir ekmekle mi yedin?
Haddi aştık, bağışla, büyüğümsün.
Demek benim kız İnci'ye gönlünü kaptırdın, öyle mi?
İncinizi yolda gördüm, gönlümü kaptırdım. Kendisiyle tanıştık, anlaştık.
Demek tanışıp anlaştınız ha?
Yanlış anlama. Eli elime değmemiştir. Helalinden istemeye geldim.
Allah'ım ne büyüksün. Adam ciddi ciddi bizim kıza talip yahu.
Siz de münasip görürseniz talibim Karagöz baba.
Sevdim seni delikanlı.
Hay sen uzun yaşa baba. Ver elini öpeyim.
Dur bir dakika. Dur. Bak sonra pişman olmak yok. Bizim kız öğlene kadar yatar, sabaha kadar tweet atar demedi deme.
Atsın baba, sorun değil. Ben vurulmuşum onun dillerine.
Vah vah, dermansız dertlere tutulmuş gencecik baba yiğit, yazık. Dur bir evdekilerle konuşalım da vazgeçmeden adını koyalım şu işin. Hanım hu.
Hey.
Ya gel bak, hayırlı bir işimiz var.
Neymiş o iş?
Aa, tuzsuz Berkcan. Ay ne işin var burada, şaşkınım şu an yani.
Şaşırma tatlı dillim. İstedim seni babandan.
Aa, baba.
Hanım.
Öyle ayaküstü olur muymuş o işler ayol? Yollasın dümürcülerini de bir de biz konuşalım, soruşturalım iyice.
İşi bozacak durduk yere.
Merak etmeyin anneciğim, yarın gönderirim, gelir isterler. Nasıl uygun görürseniz hürmetlerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla, öpeyim baba.
Öp bakalım evlat.
Pek bir tatlı söz demiş.
Tamam tamam, hemen gevşemeyin. Sen de bana bir kahve yap bakayım kızım. Gelsin köçekler de düğün evi olduğu belli olsun.
Aman Karagöz'üm, nedir bu işler?
Sorma Hacivat, kuş yuvadan uçuyor işte.
Allah yerine yakıştırsın efendim, torun severiz inşallah.
İnşallah Hacivat.
Eğlendirdin milleti. Hem dedin diyeceğini.
Ben ne bileyim lafın yerine geleceğini.
Güldürdün, güller açtı. Bazen lafın ağır kaçtı. Yılmadın doğru sözden, hak saklasın kem gözden. Et vedanı da kapansın temaşa. Affola yüce gönüllerde eğri dilin sürçmesi, zor olur gevezenin lafı bırakıp gitmesi. Gider ayak etti gene edeceğini. Sallan bullan koca oğlan sallan.
Dinleyicilerimiz Hayatın Sesleri'nde hayalbaz tiyatro oyuncusu yazar İshak İkinci Tekgül'ün kaleme aldığı ve sesiyle hayat verdiği Karagöz oyununu dinledik Gölgenin Sesi köşemizde ve böylelikle de programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. Hayatın Sesleri.